家に行く。
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan günaydın. Bugün 14 Temmuz 2020 Salı. Türkiye'de saatimiz 9.05'i gösteriyor. Yeni gün programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik Masada Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyicilerimize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine bağlanacağız. Ankara gündemini soracağız kendisine. Saat 9.30 sularındaysa gazeteci yazar Bilal Çetin telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise spor yorumcusu Lütfü Özel'e telefonla bağlanacağız. Sporda yaşanan son gelişmeleri soracağız kendisine. Yeni gün başlıyor. Gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Manşetine bakalım. Şöyle yazıyor: durdurun bu ahlaksızı. Ayrıldığı eşinin gizlice çekilmiş mahrem görüntülerini paylaştığı Nida Nur Yıldız, Hürriyet gazetesine konuşmuş. Üç kadının daha benzeri görüntüleri olduğunu söyleyen Yıldız, ben değil o utansın peşini bırakmayacağım demiş. Nida Nur Yıldız, dik duran hakkını arayan söke söke alan kadınlara herkesi alıştıracağız demiş. Tutuklansın hashtag'i de TT olmuş ayrıca. Eski eşi Burak Etiler'in ahlaksız paylaşımlarına maruz kalan Nida Nur Yıldız'ın iki gün önce açtığı Burak Etiler tutuklansın hashtag'i trending topic TT olmuş yani. Yıldız'a her kesimden de destek yağıyormuş. Ne yazık ki acı bir haber var sırada. Felaketin fotoğrafı diyor. Arabalar, evet, taşların içinde arabalar gömülmüş. Ne yazık ki sel ve heyelan nedeniyle birçok araç çamurun içinde kaldı diyor. İş makineleri de balçağa gömülmüş. Artvin'in Yusufeli'ndeki sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hayatı felç etti. Sel felaketinde ne yazık ki 4 kişi de yaşamını yitirmiş. Yolların kapandığı, araçların balçık yığını altında kaldığı selde 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil suya kapıldı. Araçtaki Mustafa ile Müşerref Sönmez çifti ve oğulları Salih'in cansız bedenleri çamurun altından çıkarıldı. Yusufeli Barajı şantiyesinde de Musa Tekdemir adlı işçi hayatını kaybetti. Geçmiş olsun Artvin. Evet, yine Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Geldiler, gördüler, kaybettiler yazıyor. İletişim Başkanı Altun, 4. yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimini Hürriyet'e değerlendirmiş. Kimse artık bu milleti ne darbeyle, ne terörle, ne de vesayetçi yapılarla esaret altına alma girişimlerine cesaret edemeyecek. Masal ya da efsane değil, geldiler, göreceklerini gördüler ve kaybettiler diyor. Fransa'ya bir tokatta Brüksel'den yazıyor. Türkiye aleyhindeki iddialarına NATO'dan destek bulamayınca Avrupa Birliği kartını kullanan Fransa, Brüksel'deki zirveden de eli boş dönmüş. Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırım uygulansın diyen Fransa'nın talebini dikkate almadı. Avrupa Birliği atılabilecek olası adımlar için Türkiye'nin yaklaşımına bakacak. Diplomatik çevreler Brüksel'de Fransa'nın isteğinin olmamasını Türkiye açısından bir başarı ve diyaloğa verilen bir şans olarak görüyor. Darbecilerin utanmaz taktiği yazıyor. Fatih Şahin ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmiş. Bazı darbeci askerler ihraç edildikleri TSK'ya dönmek için OHAL komisyonuna başvurdu. Assubay Ömer Halis Demir'i şehit eden ekipte yer alan Fatih Şahin'le darbenin bir numaralısı Akın Öztürk bile TSK'ya dönmek istedi. Bu girişimin altında bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma taktiği yatıyormuş. Ve son bir haberle Hürriyet gazetesini burada bitiriyoruz. Şöyle yazıyor: Bataklık'taki mücevherlere paha biçilemedi. Bataklık operasyonunda uyuşturucu baronu Halil Arslantaş'ın evinde ele geçirilen elmas setin değer tespiti Gaziantep'te yapılamadı. Mücevherlerin değeri Ankara veya İstanbul'daki analiz birimlerince belirlenecekmiş. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Hemen bakalım manşetine. İşte Adalı dayanışması yazıyor. Heybeliada'da önceki gün çıkan orman yangınında ilk müdahaleyi yapan Adalılar bu büyük dayanışmayı her yangında gösteriyor. Evet, gerçekten de büyük bir fotoğrafını yayınlamış Milliyet gazetesi. Orman yanıyor, itfaiyeci var ve Adalılar da birbirlerine yardım ediyor. Kovalarla, sularla söndürmeye çalışıyorlar. Şöyle yazıyor: Prens Adaları'nın göz bebeği Heybeliada'da yangının büyümesini önlemek için insan zinciri oluşturan Adalılar, elden ele uzattıkları su dolu bidonlar ve kovalarla ekiplere yardım etti. Adadaki yangınlara ilk müdahalelerin hep bu şekilde olduğunu belirten Heybeliada halkı, hepimiz bir arada yaşıyoruz, birbirimize el vermek zorundayız, bir helikopter sesinde eyvah bir yer yanıyor, yetişemezsek bu yangın büyüyecek duygusu oluştu, diyor. Evet, Ayasofya kararına CHP'den tepki yazıyor. MYK sürerken konuşan CHP sözcüsü Öztrak, Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin bu kararla yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukuku yok sayıldı. Yarın bir gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri hak iddia ederse ne olacak, diye sormuş. Güzel haberlerle devam edelim. Milliyet gazetesinden şöyle diyor: Üretim hız kesmiyor. TÜİK'in Mayıs'a ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla %17,4 arttı. İmalat sanayi endeksi de %19,3 artış kaydetti. Hazine Bakanı Albayrak, ve çıkışı ilk sinyali gördük, demiş. Ayrıca trilyonluk sanayi, diyor Milliyet gazetesi, İSO'nun Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2019 araştırmasına göre Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2018'de 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında %16,4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkarmış. Değişik bir haber var sırada. Çin teknoloji rallisi ve altın, diyor. Salgın yüzünden eleştirilen Çin'de hastalığın kontrol altına alınması ve ekonominin açılmasıyla birlikte hisseler son bir ayda %17 değer kazanmış. Teknoloji hisseleri ise talep görmeye devam ediyormuş. Altının onsu 1800 dolar ve güçlü seyrini koruyor, yazıyor Milliyet gazetesinin haberine göre. Ve bu haberle de Milliyet gazetesini burada noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak. Hemen bakalım manşetinde şöyle yazıyor: Sirte için geri sayım. Libya'da Türkiye'nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter işgali altındaki stratejik sahil kenti Sirte ve stratejik hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra'ya operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Sirte'nin kurtarılması Libya'daki tüm denklemi değiştirecek. Libya Başbakanı Feyyaz el-Serraç, Trablus'ta komutanlarla bir araya geldi. Toplantıda Sirte Cufra'ya yönelik harekatın seyri ve işgalden kurtarılan bölgelerde güvenliğin temin edilmesi tartışıldı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da UMH ile güvenlik alanında proje ve programlarının yeniden başlaması için anlaştıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşan Sirte operasyonu ile ilgili olarak Sirte ve Cufra'nın boşaltılması ve Libya hükümetine verilmesi gerekiyor. Biz bunları Rus tarafına da ilettik dedi. Çavuşoğlu soru üzerine Sirte'ye operasyon hazırlığı var ama şu anda masayı deniyoruz yorumunu yapmış. Libya'yı görüştüler yazıyor. İki lider mutabık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Libya ve Suriye'deki gelişmelerle bölgesel meseleler ele alındı. İki lider bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Türkiye'nin iç meselesi karışamayız diyor Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararına Türkiye'nin kendi iç işi yorumunu yapmış. Vershin'in doğal olarak buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor demiş. Ayrıca Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan'da Ayasofya kararını tarihi bir adım olarak niteleyip Türk halkını tebrik etmiş. Tüyler ürperten bir haber var sırada. Ne yazık ki bütün dünyada skandal oldu dün. Çocuk ticareti mi yapıyor yazıyor. ABD'de korkunç iddia. ABD iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair'in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptığı iddia edilmiş. Skandal Wayfair'deki fahiş fiyatların incelenmesiyle patlak vermiş. Ürünlere ABD'de kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı Reynold Halley, sitede 4000 dolara satılan halının markası Reynold Hand, aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında, bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy beden ölçüleri yazıyor. Çok korkunç bir haber, umarız doğru değildir bunlar. Veznecilere müebbet yağdı yazıyor. PKK'nın 2016'da 6'sı polis 12 kişiyi katlettiği vezneciler saldırısının faillerine ceza yağdı. İki sanık 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis, bir sanıksa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sıradaki gazetemiz Sabah gazetesi. Manşetinde şöyle yazıyor: Şehitlerimiz gururumuz. Onlar 15 Temmuz destanının kahraman şehitlerinin aileleri. Evet, Sabah gazetesi çeşitli fotoğraflar paylaşmış. Evlatlarını, kardeşlerini, eşlerini şehit verdiler diyor. Acıları hala taze ama başları dik. Vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içtiler demişler. Gölbaşı'nda şehit düşen ikiz polislerin babası Ali Oruç şöyle diyor: Ne mutlu bana, evlatlarım şehit oldu. Oğullarımla gurur duyuyorum. Ne mutlu bana, Allah ikiz evlat verdi, ikisi de şehit oldu. Bu şeref herkese nasip olmaz. Bizim başka vatanımız yok. Onlar vatanımız için canlarını seve seve verdiler demiş. Üç evladını şehit veren asırlık çınar Muzaffer Gülşen de şöyle diyor: Ruhum kalbim onların mezarında. Allah devletimizden razı olsun. Beni hiç yalnız bırakmadılar ama ruhum kalbim evlatlarımın mezarında. Evde otursam da aklım hep onlarda. Fotoğraflarına bakarak geçiyor günlerim diyor. Varank, abi İlhan Varank'ın son anlarını şöyle anlatmış. Son nefesine kadar cesaret verdi diyor. Rahmetli abimle İBB önünde beraber direnen, vurulduğu anda orada olan gazilerimiz son dakikaya kadar cesurca mücadele etti. Etrafını korkmayın diye yüreklendirdi demiş. Bahçeli meclise gidin darbecileri durdurun demiş. Sabah gazetesinin haberine göre MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay 15 Temmuz gecesini Sabah gazetesine anlatmış. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bize darbecilerin ilk hedeflerinden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Derhal meclise gidin ve müdahale etmelerine engel olun diyerek talimat verdi. Talimata uyduk. Meclisteyken darbeye asla boyun eğmeyeceğimizi söyledik diyor. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Ve son gazetemiz Akşam Gazetesi manşeti şöyle. Aklınızı başınıza toplayın diyor Erivan'a sert uyarı. Ankara sınır hattında 4 Azerbaycan askerini şehit eden Ermenistan'ı uyardı. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir diyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Ermenistan'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu belirterek Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Çavuşoğlu şöyle konuşmuş, Ermenistan yeni çatışma alanları oluşturarak özellikle işgal ettiği topraklardan dikkati başka yerlere çekmek istiyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için her desteği vereceğiz diyor. Evet, bir fotoğraf yayınlanmış, Ermeni hedefleri böyle vuruldu diyor. Azerbaycan ordusu havadan ve tank ateşiyle Ermeni topçu bataryalarını imha etti diyor. Bu haberin ayrıntılarına programımızın ilerleyen dakikalarında yine yer vereceğiz. Devam edelim Akşam gazetesiyle. Ayasofya daha iyi korunacak yazıyor. AK Parti sözcüsü Çelik, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii için bütün özellikleri korunacak, daha iyi korunacak dedi. Ayasofya konusunda Türkiye içinden yapılan eleştirilerin yabancıların argümanları üzerine kurulduğunu belirten Çelik şöyle konuşmuş. Birisi bundan sonra Avrupa'daki camilerimizin başına benzer işler gelebilir gibisinden faşistlere ilham kaynağı olacak şeyler söylüyor demiş. FETÖ ihanetine 2332 müebbet yazıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde FETÖ ile mücadelenin yargı ayağına yönelik rakamları paylaşmış. 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılaması bitti. 2332'si müebbet ve ağır müebbet olmak üzere 4130 kişi ceza aldı diyor. Ayrıca 15 Temmuz gecesi darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halis Demir'in Niğde Bor'daki mezarı da ziyaretçi akınına uğradı. Gelin damat düğünde korona olmuş ne yazık ki. Tokat'ta düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişi de COVID-19 testi pozitif çıkmış, 70 kişi evlerinde izole edilmiş. Zonguldak'ta da geçen hafta nikaha kıyılan çiftin testleri pozitif çıkınca 45 kişi evlerinde gözlem altına alınmış. Aman dikkat diyelim. Ayrıca şöyle bir haber var. İlk 500'de teknoloji hamlesi yazıyor. ISO'nun ilk 500 sıralamasında bu yılda Tüpraş lider olmuş. Listedeki şirketler Ar-Ge harcamalarını %150 artırmış. Katma değerdeki yüksek teknolojinin payı da %6'ya çıkmış. Ve kısacık bir haber paylaşmak istiyorum sizinle. Ayrıca adayı yakan tutuklanmış. Heybeliada'da çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan yandı diyor. olayla ilgili gözaltına alınan ve hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunan Sedat D. tutuklanmış. Ve son bir haber, aman hatırlatalım LGS ailelerine, çünkü LGS sonuçları Perşembe günü açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de hiçbir sorunun iptal edilmediğini belirterek sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak, aynı gün tercih işlemleri başlayacak diyor. Akşam gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Ayrıca son bir haberimiz var. Son dakika haberi, Adalet Ağoğlu hayatını kaybetti. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Adalet Ağoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine, Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Ve bu haberle de manşetleri burada bitiriyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Semih Kılıç telefon hattımızda. Günaydın Semih Bey.
Funda Hanım günaydın.
İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun ve hemen soruyoruz size, Ankara gündeminde bugün neler var?
Tabii ki Ankara'nın gündemi yine yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programıyla başlayalım. Öncelikli olarak güven mektuplarının takdimi olacak. 3 yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak. Ardından saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Tabii ki önemli başlıklar var. İç ve dış siyasetteki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Bunların başında tabii ki Suriye'deki gelişmeler, Libya'daki gelişmeler var. Yine iç siyasette de koronavirüs önlemleriyle beraber yine önemli başlıklar masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra bugünün önemli başlıklarından bir tanesi ise Malta Dışişleri Bakanı'nın Ankara'da olması. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecekler. Avrupa Birliği Başkanlığı'nda basın toplantısı öncesinde yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Malta ilişkisi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Libya olmak üzere güncel, bölgesel, uluslararası konularda yine ele alınacak. Tabii ki bugün Salı günü olmasıyla birlikte mecliste hareketli. Meclis Genel Kurulu'ndan başlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teklifine ilişkin bir mesai var. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapmak üzere yapılan teklifin görüşülmesine devam edilecek. Ama bunun öncesinde mecliste yaklaşık yarım saat sonra grup toplantıları başlayacak. İlk grup toplantısı İyi Parti'nin olacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüde olacak, partilere seslenecek. Bunun yanı sıra tabii ki 15 Temmuz'un da 4. yılını yarın anarak geçireceğiz. Bu noktada davalar da sürüyor. Adli başlıklar da bu çerçevede bakacak olursak tabii ki 289 FETÖ davası açılmıştı darbe girişiminin ardından, artık çok az sayıda kaldı. Onlardan 3'ü başkent Ankara'da görülüyor ve o 3 davadan ikisi de bugün yine görülen davalar arasında. Hangi davalar? Akıncı Üssü davası ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davalarında sanıkların son savunmaları devam ediyor. Başlıklar bu şekildeydi. Ön plana çıkan başlıklar, yine TRT Haber ekipleri gün boyunca önemli noktalarda önemli başlıkları hem radyolardan hem de televizyon ekranlarından anlatmaya devam edecek.
Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak TRT muhabiri Semih Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Yeni Günde gazeteci yazar Bilal Çetin telefon konuğumuz. Günaydın Sayın Çetin.
Günaydın Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları soracağız size ama dilerseniz bugün biraz Azerbaycan-Ermenistan arasında neler oluyor bunu ayrıntılarıyla konuşalım. Dinleyicilerimiz de merak ediyor çünkü çok kısaca değindik manşetlerde bu habere. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişimi önlendiği belirtilmiş. Azerbaycan ordusu karşılık verdi. Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada çatışmada Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, bazı sitelerde 4 olarak yer alıyor ve yaralıların da olduğu belirtilmiş. Bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Azerbaycan halkının yanındayız açıklamaları var. Peki size sormak istiyorum, neden bu çatışmalar çıktı ve zamanlamasını madidar buluyor musunuz ve neden Tovuz bölgesi?
Evet, şimdi tabii Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik uzun yıllardır devam ediyor biliyorsunuz. Ve bu gerginliğin devam etmesinin en önemli nedeni de Ermenistan'ın saldırgan tutum içinde bulunmasıdır. Ermenistan biliyorsunuz Azerbaycan'ın Karadağ dağlık bölgesini işgal etti ve hala orada işgalini sürdürüyor. Ermenistan Azerbaycan sınırında sık sık sınır ihlalleri gerçekleştiriyor. Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan askerlerine durduk yere ateş ediyorlar. Onların yaralanmasına ve hatta şehit olmasına bile yol açabiliyorlar. Bu nedenle Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bu gerilimin tek nedeni Ermenistan'ın saldırgan tutumlarıdır. Ve bu sınırdaki gerginlik sık sık artıyor biliyorsunuz Ermenistan'ın saldırgan tutumları nedeniyle. Tabii ki Azerbaycan da egemen bir devlet olarak Ermenistan'dan gelen kendisine yönelik bu saldırılara cevap veriyor. Ve cevap vermesi de egemenlik hakkının en doğal gereğidir. Tabii Ermenistan'ın bu saldırgan tutumunun nedenleri baktığımız zaman çok farklı nedenler var. Ermenistan'ın arkasında olan bazı ülkeler var biliyorsunuz. Ermenistan bu ülkelerden güç alarak Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu devam ettiriyor ve Karabağ'daki işgali de uzun yıllardır devam ettiriyor biliyorsunuz. Tabii burada Türkiye'nin tavrı çok önemli. Türkiye burada net tavrını ortaya koyan bir ülke ve her zaman Türkiye'nin tarafı bellidir. Türkiye Can Azerbaycan olarak nitelendirdiğimiz Azerbaycan'ın yanındadır. Çünkü Azerbaycan'la Türkiye biliyorsunuz iki devlet tek millet olarak kabul edilen bir konumdadır. Ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri çok iyidir. Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkedir. Türkiye ve Azerbaycan halkı da kardeş millettir. Hatta tek millettir diyebiliriz. Bu nedenle dün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik Türkiye'nin bu konudaki net tavrını ortaya koydular. Ve Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, Azerbaycan'ı her zaman desteklediğimizi ve Azerbaycan'la birlikte hareket ettiğimizi ifade ettiler. Zaten geçmişte de Türkiye özellikle Karabağ'daki Ermenistan işgalinin ortadan kaldırılmasını uluslararası platformlarda sık sık gündeme getiriyor ve bu işgalin kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Ama maalesef Azerbaycan'da yaşanan bu işgale rağmen Ermenistan saldırgan tutumunu, işgalci tutumunu sürdürmeye devam ediyor.
Evet, peki Ermenistan'ın asıl saldırı sebebi nedir? Dağlık Karabağ olarak geçiyor çünkü bu şekilde yorumlanıyor ve Tovuz bölgesine saldırısı da biraz dikkate dağıtmak olarak Mevlüt Çavuşoğlu bu şekilde yorum yapmış çünkü başka bölgelere saldırıyor Dağlık Karabağ'dan diyor. Hı hı. Doğru mu sizce?
Dediğim gibi yani Azerbaycan sürekli bir saldırgan politika takip ediyor zaten uzun süreden beri. Ve Azerbaycan'ın biliyorsunuz hem Türkiye toprakları üzerinde hem de Azerbaycan toprakları üzerinde emeller olduğunu biliyoruz. Asırlardır biliyorsunuz Ermenistan'ın büyük Ermenistan projesi var. Türkiye'nin doğusunu içine alan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini ve diğer topraklarını içine alan Büyük Ermenistan projesi var. Ve bu projesinden Ermenistan vazgeçmiş değil. Ermenistan bu projesini gerçekleştirmek için sürekli fırsat kolluyor diyebiliriz. Ve fırsatını bulduğu anda da bu saldırıları gerçekleştiriyor. Karabağ'a yönelik işgali hala devam ettiriyorlar. Buna son vermiş değiller. Ve bundan sonra da sınır ihlallerini ve Azerbaycan'a yönelik işgal girişimleri planlarının olduğunu her zaman biliyoruz. Ve bunları gerçekleştirmek için de fırsatını bulduğu anda Azerbaycan, Ermenistan harekete geçiyor. Tabii burada Azerbaycan da sürekli tetikte. Yani Azerbaycan da Ermenistan sınırında sürekli bir tedbir alıyor. Özellikle Karabağ bölgesinden yapılan saldırılar oldukça dikkat çekici. Ve giderek de artıyor bu saldırılar. Tabii burada dünya devletlerinin de Ermenistan'ın bu saldırılarına karşı sessiz kalmalarının önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ermenistan'ın saldırgan tutumu, işgalci tutumuna karşı dünyadan maalesef ses yükselmiyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler Ermenistan'ın bu saldırgan tutumuna hiçbir şekilde ses çıkartmıyorlar. Sadece ses çıkartan ülkelerden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Maalesef diğer ülkeler bu işgale ve Ermenistan'ın sınır ihlallerine ve Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ses çıkartmıyorlar maalesef. Ama Türkiye ses çıkartmaya devam edecek. Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek. Azerbaycan halkının ve Azerbaycan devletinin menfaatlerini savunmaya devam edecektir. Dün de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda net açıklamaları yaptı. Gereken açıklamaları yaptı Türkiye adına. Ve Türkiye'de şu anda da bir hassasiyet var bu konuda biliyorsunuz. Yani evet korona gündemi var, Türkiye'nin başka gündemleri var. Ama Azerbaycan'a yönelik bir saldırı, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak değerlendirilir aslında. Ve Türkiye'de Ermenistan'a bu son saldırısında 3 Azerbaycan askeri şehit oldu son saldırıda. Bu saldırıya en sert şekilde tepkisini gösterdi ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Maalesef Ermenistan dediğiniz gibi Büyük Ermenistan hayalini kurduğu için bu tür saldırgan tutumlarını bundan sonra da yapmaya devam edecektir.
Evet Sayın Çetin, birkaç dakikamız daha var. Şu konuya da değinmek istiyorum. Çocuk ticareti ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten insan inanmak istemiyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair'in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptığı iddia edilmiş. Bazı mobilyalara, halılara tıklayınca yüksek fahiş fiyatlı çocukların ismi yazıyor. Aynı model halıların normal değeri mesela $20 civarında diyor. Bazı mobilyalara tıklandığında da giyimde olması gereken boy ve beden ölçüleri yazıyormuş. İnsan ölçüleri. Bu haberler doğru olabilir mi Sayın Çetin?
Tabii şimdi o haberleri bütün dünya gibi sizin gibi biz de dehşetle okuduk Funda Hanım. Gerçekten dehşet verici haberler. Özellikle de çocuklar söz konusu olunca bütün insanlık bu haberlerden dehşete kapıldı. Tabii bu haberlerin doğru olup olmadığı konusunda ilgili internet sitesi bildiğimiz kadarıyla o internet sitesi Amerika'da mobilya satışları yapan bir site ve Türkiye'deki bir sitede de bu tür olayların yaşandığına ilişkin iddialar var. Tabii bu iddiaların güvenlik birimleri, yargı birimleri ve istihbarat birimleri tarafından araştırılıp açığa çıkartılması gerekiyor. Doğru mu değil mi? Yani doğruysa zaten dehşet verici olaylar. Ben şu anda bir kitap çalışması yapıyorum sosyal medya hukuku diye. O kitap çalışmasını yaparken incelediğim Yargıtay kararlarında dehşet verici kararlarla da karşılaşıyorum bu konuyla ilgili olarak. Çünkü çocuk pornografisi, çocuk pedofilisi son zamanlarda oldukça arttı ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk pornografisi ve çocuk pedofilisi suçlarında bir artış var ve maalesef çocuklarımızı sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarını çocuk pornografisi ve pedofilisi suçluları suistimal ediyorlar. O nedenle bu tür şeylerde dikkatli olmak lazım. Ve Amerika'da ortaya çıkan bu skandalında hem Amerikan yargısı tarafından hem de diğer dünyadaki diğer ülkelerdeki yargı organları, güvenlik birimleri tarafından mutlaka ortaya çıkartılıp aydınlatılması lazım. Tabii internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür suçlarda da bir artış yaşanıyor. Dehşet verici olay bu, Amerika'da ortaya çıkan olay. Türkiye'de de uzantı var mı yok mu, bunun da araştırılması gerekiyor ve bunun da ortaya çıkartılması gerekiyor. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu konunun güvenlik birimleri ve yargı birimleri tarafından araştırılacağını ifade ettiler. Mutlaka araştırılması lazım. Eğer çocuklarımız internet üzerinden affedersiniz pazarlanıyorsa, bu insanlığımızın öldüğünün bir fotoğrafıdır. İnsanlığımızın yok olduğunun bir göstergesidir. Bunun mutlaka aydınlatılması gerekir ve bunun aydınlatılması insanlık üzerinde bir vazifedir. Çocukların internet üzerinden pazarlanması gerçekten vahşet verici bir şey, gerçekten dehşet verici bir şeydir.
Evet, bu tarz haberlere bir daha programımızda konuşmamak dileğiyle diyelim o zaman ve gazeteci yazar inşallah Bilal Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
Sağ olun.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde.
Yeni günde spor diyoruz. Spor yorumcusu Lütfü Özel telefon hattımızda. Günaydın Sayın Özel.
Günaydın, iyi çalışmalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Size de ya iyi çalışmalar.
Bir şey söyleyeyim mi siz yayına başlamadan önce? Benim Buyurun. Sesim olduğu gibi kulağıma geliyor. Bu düzeltilebiliyorsa bunu bir hatırlatmak istiyorum.
Bakıyorum şimdi teknik ekipteki arkadaşlar sanırım birazdan düzelecek tamam, Sayın peki. Özel. Evet, sporda yaşanan son gelişmeleri konuşacağız Sayın Özel'le. Evet, futbolda Süper Lig'de 32. hafta bitti. Şampiyonluk yarışında takımların durumu nedir? Hemen soralım.
Tamam, şimdi bir bunu konuşalım. Bir de buna bağlı olarak bu yabancı sayısındaki değişiklik kararı bu haftanın en önemli konularından birisiydi.
Evet.
Onu da ardına eklemek istedim. Ligin herhalde lig tarihindeki en ilginç hafta sonlarından birini yaşadık. Hafta sonu gerçi pazartesiye yansıdı ama o da şu, şampiyonluğa oynayan iki takım Başakşehir, Trabzon ikisi birden kaybetti. Başakşehir son dönemlerin özellikle flaş takımı, iyi transferler, doğru transferler ve iyi bir teknik ekiple sürekli yukarıları zorlayan ve bu sezon Okan Buruk teknik direktörle bir şampiyonluk noktasında bayağı artık finale sona çok yakın bir pozisyon almış bir ekip şeklinde. Ama ben biraz Trabzonspor'dan bahsetmek isterim. O da şu. Çok uzun zamandan beri, artık 30 yılları geçti, 40 yıllara doğru yanaşıyor. Bir şampiyonluk çabası içerisinde büyük kulüplerimizden 6 şampiyonluğu var. Bu sezon ilk defa artık bu oluyor galiba dedirten bir çizgiyi yakaladı. Fakat dün çok ilginç, Başakşehir puan kaybederken Denizli'de iki ekipte küme düşmemeye oynayan takımlarla oynadılar ve İkisi de kaybetti ama Trabzonspor'unki biraz herhalde tırnak içinde söyleyeyim dramatik oldu. Çünkü artık bu kadar getirdiği bir işi ve çok iyi bir kadro, çok iyi bir ekip son iki hafta kala oldukça sıkıntıya soktu diyebilirim. Arada 4 puan fark var çünkü o puan farkını kapatmak biraz belki zor olabilir. Ama futbolda bu sezon özellikle bu pandemi sürecinden sonra yaşanan bölümde çok ilginç sonuçlar alınıyor, çok ilginç süreçler yaşanıyor. Bunun sebebinin de taraftar olmadan, seyirci olmadan takımların sadece futbolla futbol düşünerek sahada mücadele ettiklerine etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, bir stres yok, baskı yok, sadece futbol oynuyorlar ve çok ilginç sonuçlar da aldık. Bu almaya da devam ediyoruz gibi görünüyor. Dün iki sonuçlara baktığımız zaman bu şekilde ifade edebiliriz. Haftanın en karlı iki takımı var, Sivasspor'la Beşiktaş. Onlar da Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmama cezası, UEFA'nın verdiği cezanın bu hafta yanılmıyorsam Kastaş itirazı görüşülecek. Katılamama ihtimaline karşı Trabzonspor'un hem Sivasspor hem Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansını elde edebilirler. Bu çok net bir şekilde ortada şu anda. İki takım da, biri Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek Sivasspor, Beşiktaş da Malatya'yı deplasmanda yenerek iddialarını sürdürdüler. Haftanın ilgi sonuçlarından üst tarafta ilgilendiren bölüm böyleydi. Ama aşağıda acayip bir mücadele var. Ankara Gücü, Kayseri, Rize, Malatya, Konya, Denizli özellikle. Onların biraz üzerinde Gençler Birliği ve Kasımpaşa var ama onlar biraz daha rahat nefes almış gibi görünüyor. Fakat biraz önce saydığım kulüpler gerçekten can siperhane, büyük bir mücadele içerisindeler ve hem iyi deplasman galibiyetler alarak ya da kendi sahalarında sonuçlar alarak tutunmaya çalışıyorlar. Denizlispor'un bu anlamda dün Trabzon'u yenmesi çok can siperhane bir şey. Konyaspor'un Başakşehir'i yenmesi yine aynı şekilde çok çok çok çok büyük sonuç bu. Konyaspor neredeyse 4 atmamış, Başakşehir 4 yememiş. Yani böyle bir mücadeleden bahsediyoruz. Ama bunlar tabii seyir zevki olarak bizi ya da heyecan olarak en azından pandemiden sonra benim iddiamdı bu. Yani futbol olmayacak ve çok sıkıntılı işler olacak diye iddiada bulundum doğrusunu isterseniz ama fakat bunu şu ana kadar kazasız belasız bulaşma anlamında bir hakemimize bulaştı göründü bu virüs meselesi ama sonra onun negatif çıktığı öğrenildiği için biraz rahat nefes alındı. Ama süreç heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Keyifli tabii ki bunu izlemek bir şekilde.
Evet, yabancı sayılarında bir onlarla ilgili bir karar dediniz. Buyurun, ayrıntılarını soralım hemen size.
Şimdi bundan bu konuyla da ilgili benim görüşüm gazeteci olarak net. Yani ben bu sınırlamayla devam edilmesinden yana değilim. Hiç böyle düşünmedim. Çünkü bunun futbolun, Süper Lig'deki futbolun bir şov alanı olduğunu, bütün uluslararası şov alanı olduğunu, burada kulüplerin istedikleri gibi isterse hiç yabancı almadan da oynayabilirler, isterlerse 11'ini de yabancı çıkartabilirler görüşümü altını hep çizdim ve savundum. Hala da bu görüşteyim. Ama zaten şöyle bir ortam oluştu. Yani kulüpler çok ekonomik olarak sıkıntıdalar. Bir şey de yapabilecek durumları yok. Bir kısıtlama ortamının ortaya atılmasını anlamakta biraz güçlük çektim doğrusunu isterseniz. Ama şunun da altını özellikle çizeyim. Yani teknik direktörler bu karara kesinlikle karşılar. Kulüp yöneticileri karşılar. Fatih Terim 18 kulüp, 17 kulüp antrenörleriyle toplantı yaptı ve bu karar çıktı. Yani sadece futbolcular memnun durumundan. Niye diyeceksiniz? Çünkü rekabet ortamı ortadan kalkacağı için yine o değerinin 10 katı, 5 katı çok fazla anlamsız spekülasyonla bir değeri ulaşacak. Oyuncu transferlerine tanıklık edeceğiz vesaire vesaire. Yani rekabeti ortadan kaldıracak ve bu işin uluslararası boyutu var, Avrupa Kupaları boyutu var. Biz alttan oyuncu yetiştirerek futbolcu ortaya koymak gibi bir hasretimiz yok bizim. Yetişmiyor yani. Yetişse bile şu ortamda yetişti. Yabancı sayısının sınırlı olmadığı ortamda yetişti ve Avrupa'ya patır patır daha önceki dönemlerde kıyas kabul edilmeyecek kadar artan sayıda Çağlarlar, Cengizler vesaireler deyip duruyoruz. Oyuncu transferleri oldu. Şimdi böyle olmayacak. Benim bu konuyla ilgili ölçüm Fenerbahçe basketbol takımından ayrılan koç Obradovic'in söylediği bir şeyde, noktadan bakıyorum ben. Forma alınır. Yani ben hiçbir oyuncunun milliyetine bakmam, hak edene formayı veririm diyerek gitti bu adamcağız. Bence çok değerli bir bakış açısına sahipti ya da teknik adamlığa da sahipti. Futbolumuzda bu da olmalı. Yani iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır dedi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Bu noktadan bakıyorum ben ama ilginç bir şekilde dar bir bu konularla ilgili insanların, bunlarla ilgili ben çok fazla radikal görüş belirtmek istemiyorum şu anda. TRT radyosunda olduğumda birincinde olarak öyle söyleyeyim. Ama çok rahatsız edici bir durum olduğu kanaatindeyim. Yani gereksiz bir spekülasyon doğduğunu düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Ama Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlamasına gidiyorsunuz. Birinci Lig'de, bir alt Lig'de aslında oyuncu yetiştirilmesi gereken ortamda 5 tane yabancı oynanmasına izin veriyorsunuz. Bu da tuhaf bir çelişki gibi geliyor bana doğrusu isterseniz.
Evet, Galatasaray'la devam edelim biraz dilerseniz. Çünkü üst üste yenilgileri devam ediyor. Üst üste yenilgilerin sebebi nedir Galatasaray'da?
Şimdi bakın, hem Galatasaray hem Fenerbahçe, aslına bakarsanız ekonomik olarak bakarsanız Beşiktaş, Trabzon hepsi dahil olmak üzere ama Fenerbahçe ve Galatasaray'daki bozulmanın sebebi tabii ki pek çok sakatlıklar, pek çok yanlış transferler vesaire ama biraz önceki yabancı oyuncu sayısıyla da bağdaştıracağım bunu. Rakiplerimiz de armut toplamıyorlar artık, yani onların da belirli bir kapasiteleri var ve size direnç gösteriyorlar ve oynuyorlar. Ha, Galatasaray'ın şu andaki, onun özelinde sorduğunuz için ifade ediyorum, kimyası bozuldu bir. Bunu şununla ifade ediyorlar kendilerinden, genel açıklamalar ya da benim yaptığım görüşmelerde buna ilişkin şeyler duyuyorum ben. Pandemi sürecinden terimin de buna yakalanması, başkanın rahatsızlığı dolayısıyla çekilmiş olması vesaire filan, bir sürü kimyayı bozacak, psikolojiyi bozacak üst üste şeyler yaşandı. Ve çok iddialı aldıkları bazı oyuncuların performanslarında sıkıntı yaşadılar. Hani bir takım oyunu da ortaya koyamadılar. Dolayısıyla bu yavaş yavaş içten içe kemirdi Galatasaray'ı. Fenerbahçe için de benzer şeyleri ifade edebilirim. Onların da bir türlü hem oyuncu kalitesi anlamında hem de şu süreci sürdürme anlamında ekonomiyle de doğru orantılı olarak sıkıntı yaşadılar ve bir türlü yerine oturtamadılar. Ama şimdi gazete sayfalarına bakarsanız herkes yeniden çok büyük transferler, yeniden çok büyük işler yapma arifesindeymiş gibi açıklamalar, haberler vesaire duyuyoruz, okuyoruz. Ama bunun ben önümüzdeki sezonda çok gerçekçi olacağını doğrusunu isterseniz düşünmüyorum. Yani iyileşmeler yavaş yavaş olacaktır. Ama istedikleri seviyeye hemen gelebilirler mi? Ekonomileriyle doğru orantılı söylüyorum bunu. Bunun çok güç olacağını düşünüyorum. Ben futbolda karamsar konuşmayı pek sevmem ama tablo şu anda bize bunu gösteriyor. Öyle söyleyeyim.
Peki sizce en avantajlı takım hangisi şampiyonluk yarışında?
Şu aşamada artık Başakşehir'in 4 puan fark var. Ve kalan 2 haftada yapacağı karşılaşmalar, biri Kayseri'de kendi evinde oynayacak. Kayseri Spor Küme Düşmeme'yi oynuyor ve Can Siperhan'ı oynuyor. Farkındayız ama artık şampiyonluk aşaması bu. Öbür haftada kümede kalmayı artık garantilemiş Kasımpaşa'yla oynayacaklar. Dolayısıyla bu 4 puanlık fark çok büyük bir fark ve benim şu andaki dün akşamki sonuçlara bakarsak bu işi götürecek olan takımın Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Trabzonspor'un esas itibariyle şu anda gözümün kulağının kastan çıkacak olan kararda olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk yarışında tabii ki matematik olarak şansı var şu anda. 4 puana rağmen 2 maç var çünkü. Ama kastan gelecek karar Trabzonspor'un gardını ya tamamen düşürecek ya da motive edecek, ikisinden biri. Manchester City'nin 2 sene Avrupa Kupalarına katılmama kararını bozdu. Dün gazetelere ya da haberlere yansıdı bu. Fakat bu umut şeklinde bugün okuyorum ben sabahtan beri bütün gazeteleri. Hani Trabzonspor için de bu olabilir şeklinde bir görüntü oluştu. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Manchester City'nin lobisiyle Trabzonspor lobisi bu anlamda gerçekten hani birbirine çok denk değil diye düşünüyorum. Trabzonspor haklı olduğunu iddia ediyor. Ama bazı perde arkası bilgilerde de, yani Trabzonspor'un bu işten paçasını kurtarma ihtimalinin zayıf olduğuna ilişkin bilgilerde sızmıyor değil. Ama bizim gönlümüz tabii ki bu kıstama kalsın. Çünkü Trabzonspor bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye değecek değer, elbette kapasitesi olan, büyüklüğü olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bütün kulüpler aynıdır ama Trabzonspor'a da bu anlamda saygı duyuyoruz elbette ki. Fakat işlerin çok kolay olduğunu düşünmüyorum.
Evet. Süremizin sonuna geldik Lütfü Bey.
Hemen bitiriyorum. Tamam, Manchester ölçü olmayacak yani, öyle söyleyeyim.
Evet Lütfü Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda inşallah görüşmek dileğiyle diyoruz.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Sağ olun. Spor yorumcusu Lütfü Özel telefon konuğumuzdu. Sporda yaşanan gelişmeleri konuştuk kendisiyle ve yeni günün bugün de sonuna geldik. Yarın yine 9 haberlerinden sonra biz buradayız, bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Yeni gün.